SBS Radio.
Yavuz, bu haftaki Türkiye gündemi programımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yankı yaratan bazı sözlerini sorarak başlamak istiyorum. Önce İsmet İnönü'nün fotoğrafını göstererek söylediği sözler, ardından da Atatürk'ün vasiyetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip olduğu İş Bankası hisselerine dair söylediği sözler var. Bu sözler nasıl yankı buldu Türkiye'de?
Tabii önce İnönü diyelim, çünkü ciddi bir tartışma oldu. Kızılcahamam kampında milletvekilleri ve teşkilatla bir araya gelmişti. Oranın kapanış konuşmasında elinde Amerikan bayrağı görünen bir İnönü fotoğrafını gösterdi. Kimin daha Amerikancı olduğu ortada gibi bir cümleyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklerinin Amerikancı bir geleneğe dayandığı iddiasıyla bu fotoğrafı canlı yayınlanan konuşmasında aslında bütün Türkiye'ye göstermiş oldu. Ertesi günde gazetelerde o fotoğrafla birlikte, hemen hemen bütün gazetelerde yalnız sözleşmişçesine, o fotoğrafla birlikte Cumhurbaşkanı'nın sözleri vardı. Ardından CHP'nin tepkisi tabii. O gün içinde sosyal medya yıkıldı. Sadece Amerikan bayrağı değil, Amerikan bayrağıyla beraber Türk bayrağı vardı diyerek ikinci bir fotoğraf devreye sokuldu CHP taraftarlarınca. Ve Cumhurbaşkanı'nın manipülasyon yaptığı, İnönü'ye aslında haksızlık yaptığı biçimindeki değerlendirmeler söz konusuydu. Hatta o günleri takip eden eski tarihçiler, gazeteciler devreye girdiler ve Johnson'ın, Amerikan Başkan Yardımcısının Türkiye ziyareti sırasında İnönü'nün diğer karşılamaya gelenlere dağıtılan ikili Türk ve Amerikan bayraklarından bir seti elinde tuttuğu net olarak fotoğraflarla da ortaya konuldu. Cumhurbaşkanı Macaristan'a gitmişti. Dönüşte bu konu, bu tartışma tekrar sorulduğunda kendisine, ben zaten sadece Amerikan bayrağı var demedim. İki çubuk görünüyor elinde. Öbür tarafında Türk bayrağı var. Ama ben Amerikan bayrağına dikkat çektim dedi. O günkü açıklamasında iki çubuktan ve diğer bayraktan hiç bahsetmemişti. Böyle bir açıklamayla tartışmaya değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bir seyahat dönüşünde İş Bankası tartışması da gündeme gelmişti. İş Bankası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün vasiyeti nedeniyle yönetim kurulunda üyeleri var. Cumhuriyet Halk Partisi atıyor üyeleri. Ancak gelirinden hiçbir şekilde faydalanmıyor. Türk Dahili Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na gidiyor. Oradan ortaya çıkan, hisselerden ortaya çıkan gelir. Atatürk'ün vasiyeti nedeniyle bu mesele sadece 12 Eylül askeri darbesinde kesilmişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelikleri. Sonrasında mahkeme kararıyla CHP yeniden oraya yönetim kurulu üyesi atamaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı diyor ki bir partinin yönetiminde ne iş var İş Bankası'nın? Oradaki yönetimi hazineye devretmesi lazım. İşte biz para kazanmıyoruz. Bankanın yönetimine de bir etkimiz yok diyorlar. O zaman çekin o üyeleri diyor son açıklamasında. Ve bu meseleyi çözebilmek için de Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte bir yasal düzenleme yapabileceklerini işaretini verdi. Daha önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sorun çözülmeli, doğru bir yaklaşım değil bu CHP'nin orada üyelerinin olması yönetim kurulunda, bir yasal düzenlemeyle bu mesele çözülebilir demişti. Yani Bahçeli ile Erdoğan bu konuda da aynı noktada birleşmiş görünüyorlar. Önümüzdeki günlerde eğer bu iddiasının arkasında durursa Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal düzenleme gündeme gelebilir. Ama CHP'nin çok sert tepkisi var. Bu Atatürk'ün mirası, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktığı bir miras. Ayrıca biz buradan para kazanmıyoruz. Yönetime de dahil olmuyoruz. Atatürk'ün mirasına bu iş yapılabilir. Üstelik mahkeme kararıyla CHP'ye verilmiş bir hat diyerek bu tepkisini ortaya koyuyor. Ama tartışmanın da devam edeceğini görüyoruz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla.
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını da sormak istiyorum sana. Tüm dünya dikkatle bu olayı takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda açıklamaları var. Yapılan soruşturma ne aşamada ve Türkiye'de bu olay nasıl yankı buldu?
Türkiye Kaşıkçı'yla ilgili, daha doğrusu Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'ya ne oluyor sorusuyla çalkalanıyor birkaç gündür. Korku filmi senaryoları da yazılıyor. Cumhurbaşkanı endişeliyiz dedi. Henüz daha sonucuna ilişkin bir şey söylememiz mümkün değil. Soruşturma devam ediyor ama endişeli olmamızı gerektirecek bir takım bulgular var. Bir konsolosluk binasında nasıl güvenlik kameraları çalışmaz? Bunun bir açıklaması yok dedi ve ortaya çıkabilecek bilgilere göre Türkiye'nin de bir aksiyon planının belirleneceğini aktardı. Kaşıkçı meselesi ciddi bir mesele. Birkaç gündür bir takım veriler de çıkıyor ortaya. Kaşıkçı'nın tam konsolosluğa girdiği anda Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik, 2 uçakla gelen 15 kişilik ki bir bölümü de tarifeli uçaklarla geliyor. 15 kişinin önce otele uğradıkları, sonra konsolosluğa gittikleri tespit edildi. Bunlardan birisinin adli tıp uzmanı olduğu belirlendi. Ve şimdi önümüzdeki süreçte soruşturma yürütenler konsoloslukta bir araştırma da yapacaklar. Ardından o 15 kişinin konsolosluğa girdikten sonra camları siyah filmle kaplı minibüslerle konsolosun evine gittikleri, garajdan çıkış yaparak evinde de garaja giriş yaptıkları görünüyor güvenlik kameralarında, dışarıdaki güvenlik kameralarında. Ve buradan da Kaşıkçı'nın acaba konsolosun evine mi götürüldü sorusu soruluyor yetkililer tarafından. Off the record yapılan ya da isim vermeden yetkililerin yaptığı açıklamaların tamamında Kaşıkçı'nın öldürülme şüphesinin üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. Yani konsoloslukta ya da konsolosun evinde öldürüldüğü biçiminde. Ama bir takım güvenlik uzmanları da bu kadar geniş bir ekibin bir operasyon için Türkiye'ye gelmesinin öldürme amaçlı olamayacağını söylüyorlar. Onlar Kaşıkçı'nın kaçırılmış olma ihtimali üzerinde duruyorlar. Ama hala olayın üstündeki esrar perdesi aralanabilmiş değil. Kaşıkçı'ya ne olduğu sorusu henüz ortada ve birçok kişi de artık öldürüldüğüne inanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki gün enflasyonla mücadele planını açıkladı. Bir anlamda bir enflasyon kampanyası yürütecek gibi görünüyor hükümet. Zira iş dünyasından tüketim maddelerinde %10 indirim istedi Berat Albayrak. Ayrıca hükümetin de enerji ve doğalgaz fiyatlarına 3 ay zam yapmayacağını söyledi. Bununla ilgili neler söyleyebilirsin bize?
Evet, burada da bu konuda da Türkiye'nin ikiye bölündüğünü söyleyebilirim. Berat Albayrak dedi ki biz reel sektörle görüştük. Özellikle perakende firmaları, Metro gibi, BİM gibi, A101 gibi, Migros gibi büyük firmalar ürünlerinde, belli başlı ürünlerinde, 50 civarında üründe %10 indirim yapacaklar. Enflasyon sepetinde fiyatları kontrol edilen ve enflasyonu belirleyen ürünler olacak bunlar dedi. Yani önümüzdeki günlerde enflasyonla mücadelede bir indirim kampanyası yapılacağını açıkladı. Top, işte bu işverenlerin ve genelde KOBİ'den üye olduğu, olmak zorunda olduğu meslek kuruluşu, TÜSİAD gibi, MÜSİAD gibi sanayiciler ve iş adamları destek verdiler bu kampanyaya. Hatta açıklama sırasında Berat Albayrak'la birlikteydiler. En az %10 indirim yapacaklar. Fazlası da onların takdirinde dedi Berat Albayrak. Ve bu indirimin yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Çünkü enflasyon Eylül ayında çok yüksek çıkmıştı. %25'lerde ve yeni ekonomi programında belirlenen yıl sonu enflasyonuna da Eylül ayında yaklaşılmıştı. Bu nedenle böyle bir önlem aldı Berat Albayrak. Şimdi bu girişimi iyi niyetli ama sonuç vermesi zor diye değerlendirenler var. Çünkü üretici fiyat endekslerine baktığınızda Eylül'de %46'lık bir enflasyon vardı. Ve bunun daha perakende sektörüne yansımadığını söylüyor uzmanlar. Üzerine bir de %10'luk indirimle işverenlerin ya da üreticilerin zor durumda kalacağını aktaranlar var. Onun dışında bu indirimler nasıl tespit edilecek, %100 zam yaptıktan sonra %10 indirimin ne manası olacak diye bu kampanyayı pek dikkate almayanlar var. Ve zorlamayla, zabıta tedbirleriyle, polisiye tedbirlerle indirilecek fiyatların ileride çok daha yüksek enflasyona neden olabileceğini söyleyen uzmanlar da söz konusu. Burada onların söyledikleri enflasyonla mücadelenin şartları bellidir. Sıkı para politikası uygulanır ve arz kısmı da değil de talep kısmında daha çok azalma için çaba sarf edilir. Bir de döviz fiyatları ki Türkiye'de birçok malın fiyatının artık dövize endeksli olduğunu söyleyebiliriz. İthalatın çok yaygın olması nedeniyle döviz fiyatlarının aşağı düşürülmesi lazım. Bunun için de faizlerin yükseltilmesi lazım. Tepkisini dile getiriyorlar. Palyatif geçici çözümlerle büyük soruna ya da büyük hastalığa çözüm bulunamaz diye eleştiriyorlar. Ama göreceğiz önümüzdeki günlerde, daha başlamadı. Marketlerde %10'luk indirim nerede başlayacak, nasıl başlayacak, hangi ürünlerde olacak, pazara nasıl yansıyacak bu ya da diğer mağazalara nasıl yansıyacak. Bütün bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz, verilen sözler tutuldu mu diye. Çok yakın geçmişte benzer bir kampanya istihdamla ilgili başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve girişimiyle o kampanyadan çok ciddi bir sonuç alınamamış. İstihdam rakamlarında ciddi iyileşmeler sağlanamamıştı. Bakalım bu enflasyon konusunda nasıl bir sonuç alacak?
Türkiye gazetelerinde geniş yer bulan bir habere geçmek istiyorum şimdi de. Arda Turan'ın bir genç kadına, evli bir bayana söylediği sözler gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. Nasıl tepki görüyor bu haberler Türkiye'de Yavuz?
Son dönemin en önemli tartışmalarının spor camiasında ama spor dışı tartışmalarının merkezindeki isim Arda Turan. Aslında vedarı iftarıydı Türkiye'nin. Barcelona'ya transfer olmuş bir futbolcu, orada oynamış, herkes iftiharla izliyordu. Ancak bir süre sonra orada kadro dışı kaldı. Milli takım ile birlikte uçakta giderken babası yaşındaki bir gazeteciyi yumrukladı. Yumrukladıktan sonra ben özür dilemem dedi. Büyük eleştirilere rağmen. Sonrasında yeniden milli takıma çağrıldı. Buradan bir ceza görmedi. Saha içinde hakemi itekledi, yakasından tuttu. Haftalarca ceza aldı. Şu anda o cezasını çekmekte ve tam o cezasını çekerken bu kez içkili bir mekanda gece yanındaki bir kadına, onun da yanında eşi varken, bir şarkıcının eşi o, kadına evli olmasaydım işte şöyle olurdu böyle olurdu diye bir cümle kurması, bunu eşinin duyması, üzerine yaşanan gerginlik. Gerginlik sırasında Arda Turan şarkıcının, kadının yanındaki eşinin burnunu kırıyor ve sonrasında da buna pişman olup hastaneye gidip elinde silahla, işte silahı sana veriyorum, çok pişmanım, beni vur dediği iddia ediliyor. Şu ana kadar bu iddiaları dile getiren şarkıcı ve eşi, Arda Turan evet bir gerginlik oldu ama bu çerçevede değil, anlatılan biçimde değil, bir namus meselesi değil, detaylarını onlar anlatsın diyor. Böyle bir esrarengiz taraf var ama ne olursa olsun Arda Turan'ın bir şarkıcının burnunu kırdığı kesin ve bu bir milli futbolcu. Çocuklar için, gençler için, yeni sporcular için bir rol model ve çok uzun zamandır da tartışmaların odağında ve İstanbul'da belediyenin desteklediği, bütçesine belediyenin destek verdiği bir takımda çok büyük paralarla oynayan ama yaptığı hatalar nedeniyle oynayamayan bir futbolcu ve şimdi onun bu durumu, bu pozisyonu tartışılıyor, devam edip etmeyeceği konuşuluyor. Zaten 40 milyon eurolar civarındaki bonservis bedelinin, değerinin ardının yaptığı bütün bu hatalar sonrasında 4 milyonlara kadar düştüğü de bir not olarak iletelim düştüğünde. sbs.com.au